Kıymetli gönül dostları, Erkam Radyo'dasınız, Hasbihal programımızı dinliyorsunuz. Ben Deniz Turulan Şen.
Ben Yusuf Koncagül. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Hoş geldiniz diyoruz Hasbihal programımıza. Erkam Radyo'da güzel bir cuma akşamında, Küçük Çamlıca stüdyolarımızda sizlerle birlikteyiz.
Aman çok... efendim, böyle tam böyle TRT programı gibi oldu Yusuf.
Yok canım. Çok değerli bir konuğumuz var. Bugün geleneksel sanatlardan çok önemli bir sanatımız olan hat sanatını konuşacağız. Yusuf Mazlı bizlerle birlikte. Hoş geldin efendim.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun.
Yusuf abi, nereden merak saldınız bu hat sanatıyla uğraşmak? Nereden geldi aklınıza? Kaç yıldır meşk ediyorsunuz? Aslında programımıza biz başlarken burada konuk sandalyesinde oturttuğumuz arkadaşımıza, konuğumuza onların hikayesini kendi dilinden dinlemeyi tercih ediyoruz. Bu vesileyle Dinleyenlerimiz de konuklarımızı daha yakından tanıma fırsatı buluyorlar. Sizi de şöyle bir hikayenizi dinlesek kendi dilinizden. Nasıl başladı, nerede başladı yolculuğunuz? Bugünlere bir girelim. Hatta gelene kadar geçti hayatınızdan. Evet. Öğrenelim sizden inşallah.
Şöyle, ismim Yusuf Mazı. 1989 doğumluyum. Hat benim hayatımda çok yer kapladı. Geçmişte bu kadar hayatıma müdahil olacağını, bu olayın, yani hattın bu kadar benim hayatıma anlam katacağını bilmiyordum. Çocukluk yaşlarında benim yazıya karşı hep bir merakım oldu. Hala da yani merakım değişik yazılarda devam ediyor.
Konyalı mıydınız aslında?
Ben Tokatlıyım.
Tokatlıydınız.
Evet, Tokatlıyım. Ben Osmanlıcayı ve tarihi çok seven bir insanım. Yani geçmişte hep böyle tarihi araştırır. Tarihi işte kitabeler gördüğüm zaman heyecanlanırdım. Bunu kim yazmış, nasıl yazmış? İşte Osmanlı'yı ve sonrasında yavaş yavaş Cumhuriyet'i tanıyınca aradaki işte o farkı anlamaya çalışmaya başladım. Sonrasında bir yazı varmış Osmanlıca. İşte bunlar bizim kalemle değil de farklı yazılıyormuş diye bir yerden ya okudum ya da duydum. Sonra araştırmaya başladım. İlk deneyimim işte yerde bulduğum bir tahta parçasını normal bir meşhur marka mürekkebe batırarak yazmaya başladım.
Allah Allah.
Evet.
Kaç yaşındasınız?
Aslında 17 yaşındayım o zamanlar. Sonrasında daha bu işin kimler tarafından yapıldığını, nasıl yapıldığını hep merak etmiştim. O zaman daha
peki,
böyle...
İstanbul'da mısınız?
İstanbul'dayım. Heh, tamam. İstanbul'dayım. Araştırdım. Sonrasında birkaç isme ulaştım. İşte Davut Bektaş, Mehmet Özçay, Hasan Çelebi gibisinden böyle büyük üstadların
tabii
isimlerine.
Üçü de Türkiye'deki hat sanatının öncülerinden.
Tabii. Herkes onlara talep olmak istiyor ve benim tanıdığım birkaç kişi var, onların talebesiymiş. Şimdi öyle olunca bizde Klasik Türk Sanatları Vakfı var. Üsküdar'da bilirsiniz. Oraya kayıt olmak için gittim. Aslında maksadım Davut Bektaş'tan ders almak idi. Davut Hoca da o zamanlar işte vakıftan ayrılmış, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'ne hocalığa başlamıştı. Hoca gidince orada Mustafa Parıldar diye birisi onun yerine hocalığa başlamış. Ben de gittim baktım orada böyle genç, dilini beraber anlayabileceğim bir hoca. Hocam dedim, ben yazı yazmak istiyorum dedim. Tamam dedi, başlatalım seni dedi. Ne istersin dedi. Hocam bir yerden başlayalım dedim. Hoca da başlattı. O gündür bugündür 2010'dan beri devam ediyorum hatta.
Çok güzel. 2010'dan 9 sene olmuş. 10. Sene doğru gidiyorsunuz.
Evet.
Hep aynı hocayla mı meşk ettiniz?
Evet, yani sadece tek hocayla devam ediyorum. Farklı farklı hocalardan istifade ediyorum. Mehmet Hoca'dan, Osman Hoca'dan ve Mustafa Hoca'dan ve farklı farklı arkadaşlarımdan. Yani şu an benim bulunduğum yer...
Esinleniyorsunuz mu diyelim?
Yok, yoksa... onlardan istifade ediyorum. Onların tecrübelerinden, onların sanat anlayışlarından, onların sanata bakış açılarından hep istifade ediyorum. Ben şu an sanatın tam merkezindeyim diyebilirim. Çünkü çalıştığım yerin sahibi Mehmet Özçay. O yüzden evet. onun sanat disiplininden çok istifade ediyorum ve bu vesileyle dünyadaki tüm hattatlarla tanışma, hasbihal etme şansı var. Bu da beni çok geliştiriyor. Durum böyle.
Eyvallah. Tabii özellikle klasik, tabii bütün sanatlarda vardır ama klasik Türk sanatlarında usta çırak ilişkisi olmazsa olmaz.
Tabii ki.
Biraz da buna değinelim istiyorum. Yani bu işi böyle kendi başına yapabileceğim bir iş midir? Hat yani evde yazı yazmak istiyorum ben. Açayım YouTube'u, öğrenebilir miyim, yapabilir miyim? Yoksa dediğim gibi genel anlamıyla bu sanatlarda usta çırak ilişkisi bu sanat dalında da sürdürülmeli midir, yapılmalı mıdır?
Tabii ki her şeyde olduğu gibi illaki insanın bir ustaya ihtiyacı her zaman vardır. Bir öğrencinin öğretmene, ne bileyim işte bir gitar çalarken bile bir hocaya, bir ustaya ihtiyaç vardır. Belli bir merhalede bu devam ediyor. Belli bir merhaleleri geçtikten sonra artık o alanda serbest çalışma yapma imkanı doğuyor. Her şeyde olduğu gibi. Ama bizim sanatlarımızda, özellikle klasik sanatlarımızda, İslami sanatları da her zaman daha iyisi olduğu için her zaman bir yol göstereceğe muhtacız. Yani bu anlamda eleştirecek, görecek. İnsan çünkü yaptığı şeyi göremeyebiliyor. Yani çünkü sürekli yaptığınız için o işi artık yanlışlar bile doğru gelmeye başlıyor. Yani harfin şeyinden, yani ben biraz daha teori olarak bahsediyorum buradan. Bu şekilde.
Biraz daha işin içinde olunca işletme körlüğü derler yani, böyle göremezsiniz.
Evet evet.
Yani dış
evet,
gözden evet, bakma. Evet, evet. O da bir usta olunca evet, tabii daha farklı
evet,
oluyor.
Evet evet.
Tabii hat sanatının birçok yönü var, birçok inceliği var. Belki bunları biraz konuşabiliriz. Sizin üzerinizden de konuşabiliriz. Hani ilk başta dediniz ya, hani hoca dedi ki nereden başlayalım?
Evet.
Orada nasıl bir karar verdiniz? Yani çünkü hat sanatında da birçok alan var diye biliyorum.
Evet evet, var hani, var
Sülüs,
çok var.
Celil, evet. Talik galiba.
Evet. Yani,
tam da
şimdi şöyle, aklami site var. Yani değişik de şeyler var, yazı çeşitleri. Bunlar insanların kendi yaratılışlarına sanki bir seçim gibi geliyor. Yani o seçtikleri dal. Ben edebiyata, sanata düşkün bir insanım. Edebiyatı çok seviyorum. Ve bu yüzden ben talik yazıyorum. Talik yazıyı daha çok sevdim. Ve hocamdan önce Rika meşk ettim. Sonra da talik ve celi-i talik meşk ettim.
Rika basit olan mıydı?
Rika Osmanlı'da günlük hayatta kullanılan bir yazı çeşidi.
Yani Rika'ya hakim olamayan, dolayısıyla diğer alanlara hakim olamaz
tabii,
mı?
Tabii tabii, şöyle o geçiş zaten. Yani bir geçiş evresi o. Rika'yı düzgün halledemedikten sonra diğerlerine geçilmiyor.
Elif cüzü gibi.
Elif kırmak, eli kırmak o bir nevi. Evet, elif cüzünün işte başları diyebiliriz, evet. Ama Kur'an okumak için illaki oradan geçmek lazım. Tabii. Yani onun gibi diyebiliriz.
Eyvallah.
Ya Rika Osmanlı'da kullanılan, gündelik hayatta kullanılan küçük, yani 1-2 milim kalemle, belki daha düşük kalemlerle yazılan, tabii daha büyük celileri de yazılıyor fakat yani daha küçük ebatta yazılan bir yazı.
Tabii Osmanlı döneminde herkes hattat olmadığı için günlük yaşantıda Rika yazı kullanılıyordu.
Evet.
Ama yine sanat o zaman da işte güzel yazı yazanların hat yazıları yine vardı. Yine güzel ustalar vardı.
Tabii ki her dönemde olduğu gibi her şeyin çok olduğu, her şeyin de az olduğu dönemler var. Mesela şimdi her yerde ayakkabıcılar çoktur ama bu işi yapan çok azdır. Her yerde elbise satan çoktur ama bu işi hakkıyla yapan, kullandığı her şeye dikkat eden, işte pamuktan %100 pamuk olmasını isteyen, daha böyle kaliteli işte kumaştan yapan yerler çok azdır. Günümüzde de yani o var bu. Her şeyden çokça var ama işin ehli çok az.
Peki bu ilmin başlangıcını nereye dayandırabiliriz desem?
Şimdi bu ilmin başlangıcı ta Peygamber Efendimiz'e kadar dayanıyor. Peygamber Efendimiz ilk vahiy indiği zaman zabıt katiplerine bunlarını, yani ayetleri kaydettirdi, yazdırdı ve onlara işte kaleminizi işte şöyle eğri tutun, kaleminizi böyle yandan kesiniz diye tavsiyeleri de var. Ve aslında bizim şeyimiz Hazreti Ali Efendimiz'de dayanır. Hazreti Ali Efendimiz'in bu konuda söyledikleri sözler var. Mesela işte ne bileyim hattatlığı işte öven, ondan sonra ona karşı meyil etmesi için tavsiyeleri var. Mesela Hazreti Ali Efendimiz'e dayandırılıyor. El hattu mahfiyyun ala talimil ustaz. Hat hocanın öğretişinde gizlidir. Yani hocaya çok dikkat etmek lazım. Buradan da şu biraz da bu mana çıkıyor. İyi hocadan meşk etmek lazım.
Eyvallah. İyi hocadan meşk etmek lazım demişken şöyle 4-5 dönem hoca silsilesi yapsak hocam. Kimler vardır nasıl böyle? Yani Osmanlı'nın şöyle ortalarından veya sonlarından bu ilmi göğüslemiş.
Evet, anladım.
İsimleri saysak, evet, silsile evet yapsak böyle kimler evet gelir aklınıza sayabileceğiniz?
Şöyle her dönemde, her asırda böyle bazı insanlar çıkmış. Diğerlerinden biraz daha farklı şeyler katmışlar ve onlar işte bu farklılarından dolayı ön plana çıkmışlar. Mesela Hafız Osman, mesela Şeyh Hamdullah, mesela Mustafa Rakım. Mustafa Rakım başlı başına bir devrim yapıyor. Yani mesela farklı insanlar da var. Mesela kendi ekollerini işte insanlara yani kendi yazıp onu ekol haline getirmiş kendi başına, tek başına. Yani bir hocadan gitmiş, meşk etmiş, tutunamamış. Hoca kovmuş mesela. Sonra çalışmış kendisi bir ekol haline gelmiş. Mahmut Celaleddin diye birisi var. Çok anlaşamazmış hocalarıyla. Biraz sert mizaçlı biriymiş. Bu yüzden hiçbir hoca onu talebeliğe kabul etmemiş.
Allah Allah.
Evet. O da yani yine meşk etmiş fakat kendi üslubu bir ekol olmuş.
Eyvallah.
Ya Mahmut Celaleddin. Sonra devam edilmemiş, kesilmiş. Mesela kazasker Mustafa İzzet var. Yani hem kazasker hem de çok büyük bir, zaten siz müzikle uğraşıyorsunuz. Çok bir musikide çok ayrı
evet,
bir deha.
Evet.
Değil mi? Yani
geçen
çok
konuşmuştuk.
Yani. Evet. Çok ayrı bir deha. Ayrıca da hat yönü ayrı bir deha. Yani
hem musikide hem hatta bir numara diyebiliriz.
Evet evet yani. Evet. Bir yani çok iyidir. Çok aşırı derecede güzel yazıları vardır. İnsana hayran bırakır. Yani bunları hangi ara bulmuş, vakit yazmış, işte ayrıyeten devletle, ayrıyeten müzikle. Yani Osmanlı'da zaten sanat hayatın bizatihi kendisiydi. Şimdi Osmanlı'nın hayatına baktığınız zaman Osmanlı'nın mimarisi bir sanat. Kendisine mahsus. Osmanlı'nın mutfağı ayrı bir, yani bir sanat. Osmanlı'nın giyiniş tarzları bile kendisiyle yani dönemine baktığınızda her tarafından sanat akan, kokan bir millet o zaman. Yani kaldı ki hattatları da zaten çok iyi. Böyle bir dönem.
Ve dediğiniz gibi yani böyle birçok disiplinden beslenen insanlar var. Yani bakıyorsunuz işte iyi bir hattat, iyi bir müzisyen. İşte Hezarfen mi diyordu?
Tabii
yani.
Hezarfen. Evet. Necmettin Okey Hoca Efendi var mesela.
Evet.
Üsküdar'da Özbekler Tekkesi'nin şeyhi zannedersem.
Evet, evet, doğru.
Aynı zamanda musiki şinas, aynı zamanda müezzini kayyım.
Mücellit. Evet.
Ve hatta
Ebrucu.
Ebruzen.
Evet, yani çok yani.
Attar aynı zamanda.
Tabii ki.
O yıllardan günümüze bakıyoruz. Siz de sanat içerisindesiniz. Görüyorsunuz. Bir kıyas yaptığınız zaman hani nasıl böyle olmuş da bugüne gelmişiz ve hani normal bireyler olarak, ben birey yok söylüyorum, hani kendimizi çok donanımlı yetiştiremiyoruz kimi zaman. Baktığımız zaman sanatçılarımız da öyle. Bu noktada neler söylemek istersin?
Şöyle aslında ben onu zaman zaman düşünüyorum. Tahlil ettiğim şeyler şöyle. Sokak başlı başına bir sanat mecrası. O sokaktan geçenler ya bir köşesinden ya bir kıyısından besleniyorlar. Yani Bir gün gül bahçesinden geçtin, gül sindi üzerine. Bir gün papatyalardan, başka nevide birçok çiçek bahçesinden geçtiniz ve üzerinize sinmeye başladı.
Yani ister istemez sanatla
karşılaşıyorsunuz. Tabii, tabii. Yani her şey sanat. Hı hı. Şimdi bizim mesela çeşmelerimizde bir sanat var mı? Yok. Şu anki çeşmelerimiz, çeşme yok. Yani. Evet, eskiden evet. Su içmeye gidiyordu, bir ayet yazıyordu. Ya da bir ne bileyim bir hadis yazıyordu. Ya da orayı yaptıran şahsın güzel bir talikle ya da celil sülüsle ya da herhangi bir yazıyla sanatlı bir yazısına vakıf oluyordu. Cenazesi oluyordu. Çok güzel bir şekilde yazılmış. Bugün gidin Karacahmet'e ya da değişik eski camilerin işte kabirlerine bakın. Genelde yanlarında olur ya kabirler. Hepsi sanatlı yazılarla yazılmıştır.
Tabii mezar yani, taşlarında öyle bir incelik var.
Tabii kesin. Ki.
İşte mesela her gelinken tarafında. Vefat etmiş mezar taşı gelin gibi işte bebeklerin mezar taşı farklı.
Hepsinin gibisinde. Bir anlamı vardı. Hepsinin anlamı böyle var. Kimse kafasına göre bir iş yapamazdı. Hı. O zamanlar. Çünkü işi bilen ehil insanlar çoktu ve o, sözü de geçiyordu.
Yusuf Hocam sanki biraz önce söylediğin şey olayı sonlandırıyor gibi. Yani sokak, halk önemli. Sokak ve halk sanata böyle bir aşinaysa, istiyorsa
evet.
ister istemez biraz önce senin dediğin gibi gül bahçesine giren ya gül olur ya evet. gül kokar yani
evet.
bir kıyısından köşesinden ya sanatkar oluyor ya da iyi kötü sanattan bir şekilde anlıyor yani. Bu da sanatı geliştiriyor yani. Hani sanattan anlayan insanların o sokakta oturduğunu düşün yani düşünsene şimdi. Hattan anlayan insanlarla beraber komşusun.
Tabii ki.
Yani etrafın sağın solun yaptığın yazıları gösteriyorsun. Onlar eleştiriyor, bir şey katıyor. Sokak böyle yani, halk böyle. Şimdi baktığımız zaman Enderun teravihler var. İşte birçoğu sadece saraylarda kılınıyor bu teravihler dese de. Hayır, halka da yansımış.
Tabii ki.
Halk da Enderun teravihler kılıyor. Ve yani bu da şu demek. Halk musiki makamlarına hakim.
Evet.
Biliyorlar yani.
Evet, evet.
Yani ilk dörtlük işte sabah makamında başlıyor mesela. İşte sondan bir önceki dörtlüğe geldi, duydu. Ha tamam, Evcara makamına geldi, sondan bir evet. dörde gelmişiz falan. Halk sanata dair ilgisi var. Musikiye, işte hatta Ebru'ya.
Evet,
ve var. Bu da otomatikmen sanatçıları hakikaten böyle bir şey yapıyor yani. Geliştiriyor, daha fazla geliştiriyor.
Yani şöyle, şimdi hep bir söylenen bir söz var ya, yani hep söylerler, Osmanlı'da okuma yazma oranı çok düşüktü. İşte çok ilme kıymet yoktu. İşte bu mealde çok söylenen sözler var. Bunların ben külliyen yanlış veya iftira olduğunu düşünüyorum. Çünkü o kadar ilmin dışına çıkmış insanlar bir medeniyet oluşturamazlar. Böyle bir medeniyet oluşturamazlar. Bugün gidin İstanbul'un herhangi bir köşesinde küçük bir çeşme görürsünüz. Çok güzel bir yazı kitabesini evet. görürsünüz. Her tarafta vardır bu. Yıkmışızdır, tahrip etmişizdir. Hala da en ücra köşelerde böyle sizi o naif yapısıyla karşılar. Her yerde vardır. Bunu sıradan bir toplum yapamaz. Sanata meraklı olmayan bir toplum böyle bir şey inşa edemez. Şu an bizim inşa edemediğimiz gibi. Ve eskilerin bir sözü var. Marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir. Ha. Yani iltifat yoksa marifet de yok. Şimdi siz ne kadar güzel musikiyle hemhal olun, istediğinizi yani üstüne çıkın. Belki o Osmanlı dönemindeki musiki şinasların da üzerine çıkın. İltifat yoksa, herhangi birileri sizi buna teşvik etmiyorsa ve bunu rağmen yani yaptığınız bu güzel icraya rağmen bunu övmedikleri gibi bir de zemmediyorlarsa yani
bir o karşılığı, sana... Hakta bir karşılığı yoksa bu zaten tabii. sanat gelişmezdir.
Tabii.
Demek istiyorsunuz.
Otomatikmen de şey... Yani cevabını almış oluyoruz. Bugün niye gelişmemiş? Abi şey yok ki, değer yok yani.
Değil daha mi? Yani tabii hani, yazıyı okuyamıyoruz yani.
Tabii neredeyse. Yazıyı okuyamıyoruz. Müzikle ilgili de herkes öyle. Evet.
Bugün yani, herkes niye popstar'a girmek istiyor? Hı. İşte ünlü olmak istiyor, YouTuber olmak istiyor. Çünkü iltifat onlara. Hı. Toplumun iltifatı diyor ki sen İşte herkes seni tanısın.
Takipçin fazla olması gerekiyor.
Takipçin fazla olsun. Herkes imajını göster. Halbuki yani bunlar geçici. Asıl bizim İslami sanatların aslında o sanatsal yönünde bir de altta geri planda duran bir mesajları var. Yani bunların güzel yazmaktaki amaç sadece onu güzel yazmak değil. Bunun bir kaynağı var. Yani güzel yazmanın mesela İnnallâhe cemîlün yuhubbül cemal. Allah güzeldir, güzeli sever. Bizim bütün yani bu sanatlardan maksat insanın evet. kendi kemalini, kemaliyetini daha yükseğe, daha işte nefsini teskin etmeye yöneliktir bizim sanatlarımız. Ama diğer sanatlar böyle değildir. Diğer sanatlar daha insanın kendi nefsini ön plana koyma ya yönelik biraz daha taraf olduğunu düşünüyorum ben. Belki yanlış olabilir ama benim düşüncem bu yönde. Halbuki bizim sanatlarımızda der ki mesela ikra, bunu en güzel yazmaya çalışır hatta. İkra, verdiği mesaj okudur.
Evet.
Okudur yani. Hep yani yaptığımız bizim sanatlar Osmanlı'da da böyleydi. Yaptıkları şeyler hep samimi, insanlara yarayan, insanlara şeref katan bir şeylerdi. Yani sanatlardı. Böyle diyebilirim.
Evet, eyvallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, hasbihal programımız devam ediyor. Yusuf Mazlı bizlerle birlikte hat sanatını konuşuyoruz. Şöyle bir geçmişten günümüze böyle bir kısa bir geçiş yaptık. Belki günümüzdeki hat sanatında konuşabiliriz
evet,
birazdan.
Evet, konuşabiliriz.
Cumhuriyet dönemine gelelim.
Evet, Cumhuriyet dönemine gelelim.
Sonra günümüze gelelim. Çünkü o dönemde de yine çok güzel isimler var. Hocam da inecektir biraz sonra.
Eyvallah. O zaman kısa bir müzik arası verelim. Ondan sonra tekrar devam edelim.
Her biri bir sevdada, bana Allah.
kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programımız devam ediyor. Yusuf Mazı bizlerle birlikte, Hattat. Tabii aslında seni çok tanıyamadık, böyle biraz Hattan falan evet, bahsettik. Evet. Hani dinleyenlerimizin arasında da mesela lise öğrencileri vardır veya üniversitedir gençler vardır. Bu sanata belki merak duyuyorlardır ama bir türlü bir fırsatını evet. bulamamışlardır. Bu noktada da hani biz aldığımız konuklar genelde nasıl oldu da yolunuz bu sanatla kesişti? İşte daha da aslında biraz bahsettin işte yolda böyle bir başlangıç seviyesinden ama daha sonra tabii değerli hocalarla meşk ettiniz.
Evet.
Bu şekilde ilerledi. Belki oradan ufak alıp günümüze gelebiliriz. Neler ürettiniz şu anda, eserleriniz neler? Bunlarla ilgili belki konuşabiliriz.
Evet. Hala da üretmeye devam ediyoruz. Yani
elimde de çok güzel, çok değerli bir yeni baskı bir şey
evet,
var.
Evet.
Şu anda da herhalde hattatların arasında konuştukları mevzulardan bir tanesi de evet. budur diye tahmin ediyorum.
Evet, öyle. Bu elinizde bulunan kitap Şevki Efendi'nin yazmış olduğu bir Elif kasidesi. Yani Osmanlı'da çok meşhur bir zat Şevki Efendi. Hı hı. Çok beğenilen, hattı çok özel. 12 yaşında hat icazeti alıyor. Yani o kadar yetenekli birisi. Dayısından icazetli, dayısından meşk ediyor. Dayısı kendisine artık sen oldun. Yani yetiştin. Evet, yetiştin. Maşallah. Falanca hocaya gönderelim diyor. Hoca dayısına, dayıcığım ben sizden başkasına gitmem. Benim hocam sizsiniz diye karşılık verip hocasından meşk edip o dönemde hocası kendisinden zayıf olmasına rağmen bu kadar ileriye gitmiş başka hattat yok. Ve günümüzde de bu seviyeye ulaşmış hattat yok desek doğru olur yani.
Evet. Onu bu elimizdeki kaside, Elif kasidesi şu an bir numune yani değil mi? Bu
şekilde. Tabii ki. Oradaki
bir, hani bir örnek olarak hattatlar alıyorlar bunu.
Tabii
veya
ki.
Hatla ilgili olanlar.
Bu Ekrem Hakkı Ayverdi koleksiyonundan Hı-hı. bir eser. Biz bunu taradık ve kıymetli, çünkü sülüs nesih yazanlar bu harflerden çok istifade ediyor. Bu harfler harflerin kıvamının son kemale ulaşan noktası. Hı-hı. Yani en kemal noktasıyla burada gördüğünüz harfler şu ana kadar yazılabilmiş en güzel harfler. Biz de bunu insanlığa bir hizmet diye başladık. Uzun bir prova çalışmalarından sonra matbaada bastık. Daha basalı yani dün art stoklarımıza girdi. Çok rağbet oldu. Bugünümü tam günü olarak buna ayırdım. Talebelere, öğrencilere, işte hocalara, herkes çokça aldı bundan ve bu yaptığımız bu küçük hizmet dünyanın her tarafına yayılıyor. Sadece burada değil. Şimdi biz burada İstanbul'da çok rahat kaleme, kağıda, işte istediğimiz dokümana ulaşabiliyoruz. Hiçbir şey yapmasa Karacahmet'ten geçtiğimiz zaman oradaki bir mezar kitabesinden
göz aşinalığı
evet, göz aşinalığı var. Ama diyelim ki Malezya'da, işte Singapur'da, Afganistan'da, Arakan'da, dünyanın her tarafında çeşitli hattatlar var. Biz yarışmalar yapılıyor zaman zaman Hı-hı. uluslararası. O yarışmalar vesilesiyle onlarla tanışıyoruz. Bunlar onlar için muazzam bir hizmet. Yani muazzam istifade edilesi bir şey. Yani bana sosyal medyadan yazıyorlar İngilizce, Arapça. Tabii hepsini yanıtlamak mümkün olmuyor. Çünkü o kadar memnun oluyorlar ki bunlar bunların basılmasına. Biz de bu vesileyle bunları zaman zaman basıyoruz.
Eyvallah. Yani Meşk Yayınları şu anda bu tarz bir yayıncılık hizmeti
evet,
sunuyor.
Evet, evet, evet.
Dileyenler de bunu ilgili olanlar yani evet. internetten de herhalde bakabilirler. Sosyal medyadan evet. da bakabilirler. Onu da söylemiş olalım.
Bir de ben Hı-hı. kendi hattımla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Bu benim hatta gelişmemdeki büyük sebeplerden biri de yarışmalar. Hı-hı. Yani ülkemizde ve uluslararası yapılan yarışmalar benim yazımın gelişmesinde çok önemli bir yere sahip. Çünkü o yarışmalar insanı çok teşvik ediyor.
Evet.
Yani ilk yarışmama ben hocamla birlikte girdim. Hocam birinci oldu, ben mansiyon almıştım. Çok teşvik etmişti bu durum beni. Yani hocamla aynı yarışmaya girdim. Hocam birinci oldu, ben mansiyon aldım. Benim yani ayaklarım yerden kesilmişti. Sonrasında da bu devam etti ve bu yarışmalar böyle özellikle genç insanları bu alanda çalışmaya motive ediyor. Hı. Mesela bununla alakalı yapılan çok güzel yarışmalar var. İrsika var. Her 3 senede bir yapılıyor. Çok ciddi bir yarışma.
Kim düzenliyor bunu genel olarak? Hani belki biraz bahsedebiliriz.
Kurumlar, İRSİKA, kurumlar. İslam İşbirliği Teşkilatı düzenliyor. Hatta geçen yıl düzenledi. Ben de Celi Talik alanında ikinci oldum o yarışmada. Yani orada sizin yazınızı yazıyorsunuz. Orada sadece siz yoksunuz. 10 yıl, 15 yıl bu sanatlara gönül vermiş, dirsek çürütmüş insanlar da o yarışmalara giriyor. Siz onlarla birlikte yarışmaya giriyorsunuz. Sonra ödül aldığınız zaman ve maddi olarak da size bir ödül tevdi ediliyor. Bu insanı çok hem manevi olarak onur ediyor hem de maddi olarak insanı bu sanatlara yönlendiriyor. Bu kesinlikle. Yarışmalarda büyük bir özellikle yabancı ülkelerde daha önemli bu yarışmalar. Çünkü
onlar daha az karşılaşıyorlar çünkü bu sanatla.
Evet.
Ve aslında yani biraz da böyle bu sanatın aslında var olmasını teşvik etmiş oluyor yani bu tarz etkinlik.
Yani şöyle buradan aldığı diyelim ki buradan bir ödül alıyor. $1,000 bir mansiyon. Orada $1,000'la belki bir sene
o sanata devam edecek.
Evet. Hayatını yaşayabiliyor. Yani hayatını idame ettiriyor o parayla. Diyelim ki Malezya'da. İşte diyelim ki daha böyle Endonezya'nın böyle daha kırsal alanlarında. Oradaki şimdi orada çok yetenekli öğrenciler var. Türkiye'de yarışmaları hiç kaçırmazlar. Hemen gelirler, girerler ve şu anda dereceye de giriyorlar. Normalde Türkler hep birinci olurdu. Bu son yarışmada Endonezyalı bir çocuk birinci oldu. Bizden aldı.
Ne güzel. Şu anda yani hat sanatının merkezi İstanbul diyebilir miyiz?
Tabii ki. Hı-hı. Tabii ki. Geçmişte de öyleydi.
Geçmişten günümüzde.
Hep böyleydi.
Hep böyleydi.
Hı-hı. Evet.
Hatta nasıl bir söz vardı ya, Mısır'da Kur'an-ı Kerim Mekke'de
Mekke'de nazil oldu. Mısır'da okundu. İstanbul'da yazıldı.
Evet, kesinlikle.
Bu Elanda şu an böyle devam ediyor. Şimdi Araplar biraz atak yaptılar. İşte Türklerden alacağız gibisinden ama bizde de yetişen...
Biraz zor diyorsunuz.
Yok, bizim merkezi burası.
Eyvallah.
Allah'ın izniyle.
Tabii zor bir sanat. Yani dediğiniz gibi hani bir mesela en basitinden gitar öğrenmek biraz daha hani kolaydır. Diğer enstrümanlara göre bile biraz daha kolaydır. Hani geleneksel sanatlara göre çok daha kolay olabilir. Tabii ki ileri seviyeleri falan çok ileride ve zordur ama en azından başlangıç olarak bile kolay olan bir enstrümanın bile talibi çok olmasına rağmen sonuna doğru böyle öğrenciler çok azalıyor.
Evet.
Özellikle mesela diyelim 20 kişi başladıysak bir kursta sonlara doğru artık bir sene sonra belki 2 sene sonra o 20 kişiden kaç kişi kalıyor? 1-2 kişi kalıyordur belki. Bu hat sanatında biraz daha sanırım fazladır çünkü herkes güzel yazı yazmak ister ama hem yetenek olması gerekiyor hem bir çaba sarf etmesi gerekiyor. Bu noktada siz de belki öğrenci yetiştiriyorsunuzdur. Nasıl görüyorsunuz? Yani yıllardır siz de 9 senedir uğraşıyorsunuz. Zorlukları nelerdir yani? Belki bundan bahsedebiliriz biraz.
Şöyle.
Hani asosyal bir 10 seneniz mi vardı? Veya hani çünkü sanatçılar genelde öyledir. Kapanır. Hatta biz geçenlerde Abdülberk Kömür'ün 40. yıl sanat yılı vardı. Abdülberk Kömür diye bir ezgi sanatçısı. Evet. Mesela telefon kullanmıyor hiç. Hiç telefon kullanmamış hayatı boyunca. Yani nasıl ulaşıyorsun? İşte evini arıyorsun. Ev telefonu var tabii. Ondan sonra iş yerinde telefon var. Ama cep telefonu hiç kullanmamış hayatında. Ama inanılmaz bir sürü beste yapmış mesela. Yani o sayede belki hani oradaki şeyi biz hani telefonla ilgileniyoruz ama belki günümüzün şu anda yarısı belki telefonla hani mesaj yetiştirmekle veya birilerine ulaşmakla geçiyor. Bu noktada nasıl bir prensip yol izliyorsunuz? Bunu da bahsedebiliriz belki.
Biz de usta çırak ilişkisi hiç bitmiyor. Hiç. Yani 5 yılda olsa, 10 yılda olsa ölene kadar hiç bitmez. Hala devam eder. Bizim silsilemiz de devam eder. Necmettin Okuyay dediğiniz muhterem zat belki benim 5 yani silsileden hocamdır. Saysam öyle çıkar yani. Benim hocam Mustafa Parıldar mesela. Onun hocası Mehmet Memiş mesela. Onun hocası Hüseyin Öksüz Konya'dan. farklı farklı yerlerden, Konya'dan. Onun hocası belki bir nevi Uğur Derman diyebilir, Hamit Bey, Hamit Aytaç. Hamit Aytaç'ın hocası işte oradan devam ediyor, Ömer Vasfi diyelim ki. Ömer Vasfi'nin hocası Sami Efendi. Sami Efendi devam ediyor. Yani bizim silsilemiz hiç kesilmeden devam ediyor. Ta yukarıdan beri, Hazreti Ali Efendimiz'den beri o silsile bizim hatlara devam ediyor. Bizde çünkü öyle bir hoca, talebe, usta çırak ilişkisi var. Hat sanatı öğrenmesi gerçekten zor. Buna zaten her 100 kişi başlıyor, bir kişi ancak hattat olabiliyor. Çünkü tüm gemileri yakmak lazım. Her şeyi. Yani hiçbir şey, hattın dışında hiçbir şeyi düşünmemek lazım. Hiçbir şeyi. Asosyal olmak zaten bu işin
birinci maddesi.
Evet, birinci maddesi yani.
Çünkü saatler, belki bir elifi yazmanız değil mi? Bir günü alıyor. Belki.
Hala da öyleyiz. Evet. Mesela bizim Ali abiyle
Ali Sürmelioğlu'yla
tanışmamız benim tamamen asosyal oluşumdan dolayı boynumda oluşan fıtık oluştu. Doktor yüzmen gerekiyor dedi. Ben de burada işte atölyede çalışarak tabii ki fıtığım ilerlemesin, bir yüzmeye gideyim dedim. En yakın yüzme yeri nerede? İşte o gittiğimiz yer. Orada Erkan Hoca vesilesiyle tanıştık. Yoksa bizim sizlerle tanışma ihtimalimiz yok yani.
Evet, sosyallik sıfır diyorsun.
Sıfır. Atölyeye gideriz sabah.
Neyse, en azından bu kadar sosyalleşmenin imkansız olduğu bir hayatta.
Evet.
Bir sosyalleşmenin evet. İçerisinde şu biz an buluştuk zaten, yani. Değil mi?
Şu an heyecanlıyım biraz daha. Evet. Yani böyle biz arkadaşlarımız da hattatlarla güzel şeyler de yaptık. Yani yapıyoruz da birlikte umrelere gittik.
Tabii,
birlikte toplanıyoruz falan.
O kadar değil diyorsun. Evet, görüşüyoruz arada.
Kendi aramızda konuşuyoruz ama evet. Ali abi bir şey dedi, Ali Sürmelioğlu. Herkes kendi köşesine çekildi. Yani her sanatı icra eden ya da her gruplar kendi alanına çekildi. Kimse kimseden habersiz.
Evet.
Böyle de olunca bir toplum inşa edemiyorsunuz. Herkes kendi köşesine çekilince
kültürel muhit problemi ortaya çıkıyor işte.
Evet, öyle bir problem ortaya çıkıyor.
Eyvallah. Yani bir hattatın bir günü nasıl geçiyor? Bunu belki birazdan bir eserden sonra konuşabiliriz. Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programımız devam ediyor. Yusuf Mazlı bizlerle birlikte. Yusuf hocamızla konuşuyoruz. Bir canlı bir eser okuyalım istiyorsan. Ondan sonra tekrar programımıza devam edelim.
Tevhid etsin dilimiz, İllallah pak olsun kalbimiz, illallahu sırlar görsün gözümüz, illallahu la ilahe illallahu, la ilahe illallah, la ilahe. Tevhid eden illallahu kalbinin pasın siler, illallahu erenler yolun güder, illallahu la ilahe illallahu, la ilahe illallah, la ilahe. Tevhid iman tapusu illallahu gider narın korkusu illallahu açar cennet kapusu illallahu la ilahe illallahu la ilahe illallah la ilahe illallahu la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah.
Evet kıymetli dinleyenlerimiz, hasbihal programımız devam ediyor. Tevhid etsin dilimiz dedik. La ilahe illallah seslendirdik. Turhan da neyle eşlik edecekti ama GarageBand'den çalsaydın aslında bir şeyler.
Bir sonraki.
Bir sonrakinde artık. Evet.
Evet, Hattat Yusuf Mazı konuğumuz. Hat sanatının tüm ayrıntısıyla konuşmaya çalışıyoruz. Osmanlı döneminden ele aldık. Yusuf'un eserlerini birazcık konuşmaya çalıştık. İnşallah daha güzel eserler üretecek. Evet. Meşk ile ilgili bir bitmeyen silsile devam edecek dedik.
Evet, inşallah. İnşallah.
Hat sanatına başlamayı düşünenler varsa usta çırak ilişkisi ölene kadar hiç
evet devam edecek.
Bitmiyor, devam
evet,
ediyor.
Devam edecek.
Bunu da bilerek başlasınlar. Cumhuriyet döneminin başlarında Yusuf Hocam Hamit Aytaç'ın hikayesi bu.
Evet.
Geçen Kapalı Çarşı'da Ali abiyle beraber bir gezinti yaptık. Bir dostumuz var, Cabir abi. Neyzen aynı zamanda Hattat. 10 senedir falan meşk ediyor da. O anlattı hikayeyi. Çok hoşuma gitti. Evet. Paylaşmak istiyorum.
Evet, tabii ki.
Hikayesi çok enteresan. Hamit Bey devlet memuru. Osmanlı'nın son dönemi işte. Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşamış.
Evet.
Kalemi çok güzel. Fakat devlet memurluğundan dolayı ne işte hat sanatını geliştirmek için bir hocaya gidebiliyor ne de hani bu güzel yazısını böyle ticarete dökebiliyor. Dükkan açması, evet, ofis evet. açması da yasak.
Evet, yasak.
Ama bir gün Kapalı Çarşı'da bir dükkan açıyor Hamit Bey. İsmine de Hamit Yazı Evi diyor.
Evet.
Anlaşılmasın hani diye soy ismini falan kullanmıyor. Namı yürüyor Kapalı Çarşı'da.
Evet.
Bir gün kalemdeki arkadaşı diyor ki ya şu tarafta bir yazı evi var, Hamit Yazı Evi. Kalemi çok güzelmiş. Herkes met ediyor. Onunla bir gidip konuşsan da bizim daireye alsak onu. Yani elindeki cevherin farkında evet, değil evet. bir nevi. O da birazcık oyalıyor tabii. Yani kendisi nasıl çağırsın oraya? Velhasıl en son fark ediliyor. Meslekten ihraç ediliyor falan. Yani oradakini çağırmaya çalışıyordu. Sonra elinde yani adam elindeymiş evet, evet. ama onu da kaybediyorlar falan. Meslekten ihraç ediliyor ama Hamit Aytaç küllerinden doğup hat sanatında bir ekol oluyor tabiri caizse. Böyle enteresan bir hikayeydi.
Ehli hüneri bilmek de hüner demişler eskiler.
Ya hakikaten ne güzel bir cümle. Yani Hamit Hoca çok güzel bir hoca. Böyle tabii tam ki. Bir siz daha iyi bilirsiniz. Meşk ettiği bir hocası yok bildiğim kadarıyla ama
yok.
Bir noktaya gelmiş. Çok değişik yani enteresan şeyler keşfediyor. Halim Efendi sanırsam öğrencisi.
Evet.
Halim Efendi de Hamit Hoca'dan yani o Hamit Hoca'nın yaptıklarını öğreniyor.
Evet.
Ama Halim Efendi'nin bir özelliği daha var. Aktarabilmesi.
Evet.
Yani Halim Efendi Hamit Bey'i zorlaya öğreniyor böyle. Yani hocam
tabii ki.
İşte bunun ölçüsü nedir? Nasıl yapmalı?
Evet,
şu
evet,
işte
evet.
ne kadar gitmeli, gelmeli?
Evet.
Bunların hepsini bir standart hale getiriyor. Hamit Hoca'dan öğrenip öğrendiklerini de aktarabiliyor. Fakat bir elin bir trafik kazası geçiriyorlar.
Evet.
Hamit Hoca ile beraber yani aynı
1964
arabada.
1964 yılında.
Halim Efendi vefat ediyor.
Evet.
Hatta uğraşan bazı büyükler dermişler ki yani
evet.
keşke Halim Efendi biraz daha yaşasaydı.
Evet.
Diğerini söylemeyeyim
evet,
de.
Evet.
Yani çünkü Halim Efendi aktarabiliyor. Öğrendiğini aktarabilme özelliğine sahip. Belki daha fazla yaşasaydı Hamit Hoca'dan gördüklerini daha iyi ölçülendirip işte kitabi ölçülerle beraber aktarabilecekti.
Uğur Derman Hoca bunu çok söylüyor. Allah bilir. Keşke Halim yaşasaydı. Böyle onun edalı güzel bir söyleyişi var. Yani kadere teslim olduk ama keşke Halim yaşasaydı.
Evet, tabii sanatı icra etmek var. Bir de öğretme
Halim Efendi'nin bir şey. Şöyle bir kudreti var. Halim Efendi her yazı cinsini çok güzel bir şekilde yazabilen bir hattat. O dönemde de öyle kişiler çok yok. Birkaç tane isim var. Halim Efendi, Hamit Bey. Hamit Bey kendi gayretiyle öğrenmiş. Halim Efendi de Hamit Bey'den işte zorla işte öğreniyor falan. Halim Efendi her yazı çeşidini çok keskin bir şekilde kalemi eline alır. Hiç böyle düşünmeden, irticalen çok güzel yazılar yazarmış. Hala da Halim Efendi'nin o sülüsyası da Şevki kadar olmasa da ayrı bir üslubu vardır. Hatta kimi hattat Halim Efendi'yi hem Celi-i Sülüs'te hem Sülüs'te en üst noktaya koyar.
Aynen.
Böyle. Hamit Bey'in bir de şöyle özelliği var. Cumhuriyet'teki geçişi sağlamış. Hamit Efendi son artık Osmanlı Devleti yıkılmış. Hattatlar rivayet olur ki o işte Osmanlı'daki hattat sayısı o kadar çok ki sadece Cumhuriyet ilan edilmeden önce o işte Cağaloğlu'na çıkarken belki orada 300-400 tane hat atölyesi varmış. Hepsi Cumhuriyet'le birlikte kapatıyor. Hamit Bey etiket işte işletmelere tabela gibisinden bir yazı asıyor. Devlet memuriyeti var bir dönem. Ama o da kapatmak zorunda kalıyor sonrasında.
Bu Cumhuriyet dönemiyle beraber işte yazının yasaklanması
tabii
falan.
Yazı.
Halim Efendi bir dönem yazı yazamıyor bildiğim kadarıyla. Bir söz üsü var. Onu da yine aynı Kapalı Çarşı'daki abiden öğrenmiştim. Bu şeyle ilgileniyor. Hayvanat, çiçek, böcek bu işlerle ilgileniyor.
Bağcılık yapıyor.
Bağcılık yapıyor ve diyor ki.
Evet. Üzümün her çeşidini.
Şimdilik bağban. Şöyle bir sözü varmış.
Evet, bağban.
Şimdilik bağban. Her vakit hattat.
Evet.
Biyosunu da bu yazıyormuş Yusuf
Çocuk. Evet.
Twitter biyo.
Evet.
Evet. Güzelmiş.
Yani çok acı değil mi? Yani
evet.
Bu bizim evrensel bir sanat.
Kesinlikle.
Bir dönem geliyor ki.
Yazamıyor.
Yazamazsınız diyor. Hatta Necmettin Okuyay hattatız demeye korkuyorduk. Yani hattatız demeye korkardık diyor. O dönem için. Yani gizlice yazıyorsunuz. Öyle alenen yazma yok şimdiki gibi. Şimdiki gibi sergiler falan yok. Şimdi elhamdülillah genişledi. O zamanlar harfler işte harf yazı harf değiştirilmiş. Ve hattatlar işte mesleklerini yapamaz hale gelmiş. O dönemde hattatların çoğu çok sıkıntılı dönemler yaşamışlar.
O dönem bir yani sanat, bu sanata bir dur denilmiş yani resmen.
Tabii ki. İşte Hamit Bey orada devreye giriyor. Orada günümüzden Cumhuriyet'in o dönemine yaşı yetişen Hasan Çelebi'ler, işte Hüseyin Öksüzler, Hüseyin Kutlular, onlardan meşk etmek suretiyle Hamit Bey'den bu ilim alıyorlar. Hamit Bey o yüzden bizim sanatlarımızda çok ayrı bir yere sahiptir yani.
Eyvallah.
Tabii çile de önemli hocam. Yani dert önemli yani. Şimdi az önce konuştuk ya Osmanlı döneminde veya Cumhuriyet'in işte ilk yıllarında niye daha etkiliydi, niye daha çok gelişiyordu, niye daha fazla hattat vardı, güzel isim vardı. Şimdi niye o kadar yetiştiremiyoruz? İşte sokak dedik bunun birinci sebebi.
Evet.
Çünkü halk da bilgiliydi, halk da sanata karşı ilgiliydi. Bir de yani bu dert edinme meselesi var.
Evet, evet.
Meseleyi Şimdi Niyazi Mısır Hazretleri diyor ki derdimiz derman bizi. Ya ben buradan şunu çıkartıyorum. Dermanımız da dert oluyor bazen bize demek. Yani bizim derman sandığımız birçok şey. Mesela az önce söylediniz. Her tarafta sergi açabiliyoruz. Hiçbir derdimiz yok değil mi?
Evet,
yani
evet.
Rahat her şey. Ama üretemiyoruz. Demek ki yani insanın böyle hani böyle ille de bela demiyorum. Kişi ağzı belayı ağzıyla çağırırmış. Bela olsun demiyorum ama bazı şeyleri dert edinmemiz gerekiyor ki. Veya o yıllara böyle dönüp tekrar tekrar bakmamız gerekiyor. Bir sürü imkan var. Bu nimetlerin farkında olmak gerekiyor. Ona göre üretmek gerekiyor ki daha kaliteli iş ortaya çıksın.
Evet öyle ama sadece bu günümüzde bu hatla alakalı değil. Her yere hangi
tabii, tabii, bir alana baksan, ben genel olarak söylüyorum.
Evet yani. Bunu yapabiliyor yani görebiliyoruz. Mesela eski sanatlarımızdan diyelim ki bir mimari yani o da bizim kendimize üslup İslami mimarisi vardı. Yani İslam'ın bir mimarisi vardı. Ve şu an Osmanlı'da yapılan camilerin benzerini yapabiliyor muyuz?
En basitinden köprü. Evet. Köprüler. Yani hatırlıyorsanız Beylikdüzü tarafındaydı evet. Galiba. Bir sel gibi bir şey olmuştu. Mimar Sinan'ın köprüsü dimdik ayakta duruyor. Öbürü Cumhuriyet'ten sonra yapılan köprü yıkılmıştı. Ben aynı şekilde Artvin'e gitmiştim bir keresinde. Çifte Köprü diye bir yer var orada. Tam böyle hani Osmanlı döneminden kalma bir köprüyle Cumhuriyet döneminde yapılmış bir köprü yan yana gelmiş. Hani ikisinde ben fotoğrafını çekmiştim. İkisinin aynı karede olacak şekilde. Gerçekten yani diğeri sadece hani yol, araba geçsin üstünde
görsel, yapılmış.
Diğeri sadece yol yani amacı o. Ama işte, diğerine bir bakıyorsun ihtişam. O doğanın içine böyle yerleşmiş ama hiçbir şekilde bütünlüğü bozmayan bir şekilde göze hitap ediyor. Dediğiniz gibi en basitinden hani köprüsünde bile bu estetik
algısı var. Çünkü o zamanlar onları yapan ustalar, onları yapan şahısların hepsinin birbiriyle bir rabıtası vardı.
Evet.
Hepsinin bir sanatla bir ya da insanların kendi aralarındaki rabıtalar da çok güçlüydü. Şimdi daha suni. Yani daha suni. Her şeyin daha ucuz olanı çok ilgi çekiyor. Daha böyle işte niteliği değil de dışı önemli. Eskiden daha çok niteliği önemliydi işin. Yani keyfiyete önem veriliyordu. Şimdi biraz daha kemiyetçi olduk. Yani adetlere bakıyoruz. Kaç tane? İşte bir sepette 100 tane şey var, domatesim var. Ama 99'u çürük falan. Yani işe yaramaz. Ama bir tane domates yetiştirmişsiniz çok tatlı. Yani 99'dan olmasına gerek var mı? Yok. Bir de işte bu sanatların ya da herhangi bir şeyin gelişmesi için orada bir sokak kültürü illaki olması lazım. Çünkü insan ailede yetişse de, anne babasından yetişse de sokaktan çoğu şeyi, daha doğrusu daha çok şeyi sokaktan alıyor. Ya arkadaşından ya bakkaldan. Öyle değil midir evet. Hocam? Ya trafikten, biz de öyle değil miyiz şu an? Yani burada çok güzel bir hava var. Biz sokağa çıkıyoruz, değişiyor hava. Nasıl işte denge kurulacak? Hangisi galipse, hangisi baskınsa oranın kültürüyle
evet.
Yetişecek. Bu böyledir yani.
Yani çocukluktan beri izlediği çizgi filmlerle
tabii
insanlar.
Ki.
Hani sosyal medyadaki karşılaştığı şeylerle, haberlerle. Şu anda bile hani çoğu insan zaten mesela Twitter'dan falan da artık çekiliyor mesela. Çünkü artık o kadar orada bir nefret söylemi oluşuyor ki. Ve
evet.
Yalan algı üzerine oluşan şeyler insanın psikolojisini bozuyor gerçekten.
Doğru.
Bu sefer yanlış böyle suni gündemler içerisinde boğuluyoruz. Bu sefer kendimize ve hani bir sanatımıza yani bu bizim mesela çoğu insanın hani ikinci bir hobisi yok yani maalesef. Yani mesela bir yurt dışında falan mesela ortaokulu, liseyi bitiren bir genç. Hani bir sanatla az çok uğraşmış oluyor. Belki bir tane cebinde bir sanat olmuş oluyor. İşte müziktir, tiyatrodur. Bizde maalesef böyle bir şey de var.
Bir de ben şuna bağlıyorum bu mesela sanatların gelişmesini. Şimdi eskiden insanların geçim derdi bu kadar yoktu bence.
Evet, kesinlikle.
Bence yoktu.
Bugünümü elhamdülillah geçireyim.
Evet.
Böyle bir şey var.
Evet yani
şimdi
böyle bir geçim derdi yoktu.
Torununa ne kalsın
evet.
Bu dertler var maalesef.
Şimdi o zaman tavuğunu kendi yetiştiriyordu. İşte domatesini kendi ekiyordu. Ekmese de komşusu ekiyordu. O da başka bir şey.
Çocuklarıyla daha fazla vakit geçirebiliyordu evet. bu sayede de yani.
Televizyon yoktu. İnternet yoktu. Ne bileyim. Hiçbir dünyalık bir şey yoktu. Bizim bazen senede bir de olsa telefonumuzun çekmediği, insanlarla irtibata geçemediğimiz
kamp
alanlar olabiliyor. Ben bir defa yaşadım şimdiye kadar. İnanın çok değişik.
Evet, biz de kesin. Geçtiğimiz yıllarda birkaç defa yaşamıştık.
Birkaç defa yaşadım yani.
Kaç defa telefon kontrol ettiniz? Aa, çekmiyor, çekmiyor, giremiyoruz. Biz de... Instagram'da ne dönüyor? Göremiyoruz.
Kesinlikle. Ya bu kadar aslında hengamenin içerisinde hani bir hattatın bir gün nasıl geçiyor ben merak ediyorum mesela. Biraz magazinsel bir soru sorayım. Yani mesela hani 16. yüzyıl, 17. yüzyılda oturuyor değil mi? Işık var şöyle. Hani hayal ediyorsun. Meşk ediyor böyle.
Evet, evet. Aynen öyle.
Sakin bir ortam var. Gürültü yok, patırtı yok, trafik yok. Ama şimdi mesela 2019 yılındayız. Oturuyorsunuz. Yani nasıl konsantre oluyorsunuz? Veya 10 sene öncesine gidelim. İlk başladığınız zamanlar. Belki şu anda tabii ki meslek olarak da yapıyorsunuz. Tamamen kendinizi bu işe verdiniz ama o ilk aşamayı, ilk eşiği nasıl attınız? Ben onu merak ediyorum. Yani.
Aslında biz taklitçiyiz. Hı. Doğru söylemek gerekirse. Biz taklitçiyiz. Yani biz bu sanatları görsel bir şey olmasaydı bu kadar ilerletemezdik. Çünkü eskiden bir öğrenci hocasına gidiyordu. Hocam ben meşk etmek istiyorum diyordu. Evladım şunu al yarın yaz getir diyordu. Ya da haftaya getir. Hocası neyi gösterirse onu yapıyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi internetten araştırıyorsunuz. Kitaplar çok. Her yerde bir şeyler var. Yani sosyal medya var. Ne bileyim herkes Instagram'da yazılarını
dünyada
paylaşıyor.
Dünyada yazılan bütün yazıları
evet yani dünyada İngiltere'ye gitmenize gerek yok. Fransa'ya gitmenize gerek yok. Adamlar kütüphaneye koymuş sizden götürdükleri şeyleri.
Bu sayede Endonezyalı birisi de gelip Türkiye'de bir yapılan bir yarışmada birinci de
evet,
olabiliyor.
Evet yani. Evet. Bu görseller çoğaldıkça aa bu harfler böyle miymiş? Böyle miymiş falan. Şimdi biz baskı yapmıştık. Baskı da yapıyoruz biz zaman zaman. Böyle birebir baskı. Uğur Derman Hoca demişti. Aa, Halim Efendi bunu ne kadar zorlanmıştı yazmak için. Böyle demişti. Yani ben biraz taklit etmeye çalıştım. Bak bir anda çıkıverdi dedi. Halbuki Halim Efendi ne kadar zorlanmış dedi bunu ya. Yazmak için. Bizde çok kolay artık ulaşmamız. Bilgiye ulaşmak, görsel... Teknolojiyle. Evet, çok kolay. Şimdi giriyorsunuz Halim Efendi'nin hayatı yazın çıkıyor. Halim Efendi'nin eserleri hemen çıkıyor. Kimdir nedir? Yani araştırmaya gerek yok. Sadece yazıyorsunuz ve çıkıyor. Ve biz de F harfi nasılmış bakıyoruz buradan. Aa meşk harfi. F nasıl yazmış? Ha böyle yazmış. Biraz böyle biraz böyle derken öğrenmeye başlıyorsunuz. Bizim öyle bir artımız var. Biz genelde günümüzü İlk talebelik yıllarında neredeyse 24 saatimizi bununla geçirdik. Böyle oldu. Yani ben 17 saat ders çalışıyordum. Kalan zamanda uyuyordum. Yani diğer işlerimi yapıyordum ama hayalimde otobüste giderken, gelirken aklımda hep yazı vardı.
Şunu şöyle yazayım.
Evet,
şöyle
evet yazayım. Böyle yapmalıyım. Şunu yazmalıyım. Şu ayetleri kesin yazmalıyım. İşte... hedef koyuyordum kendime. Şöyle hattat olmalıyım, böyle hattat olmalıyım falan.
Yani ve son 10 senedir o zaman hayatınız hat üzerine kuruldu.
Tabii hat üzerine. Sen. Hat üzerine. Bu vesileyle hattın ben çok şeyini yani nimetini yaşadım.
Zaten dedik Kur'an-ı Kerim ayetleriyle, hadislerle evet. haşır neşir olmak da güzel bir şey. Yani
evet,
hem bir sanatla uğraşıyorsunuz, estetik bir duygu.
Hayatımı de... komple değiştirdi. Mesela hı. en basitinden evlendiğim kişi de sanatkar, hı. müzehibe, bunları süsleyen kişi. Hı hı. Ve ben bu sanatlardan dolayı bir sanatkar eşle evlendim. Yani bu bile
tabii. hatta... Çevrenizin evet. oluşmasına da sağlık.
Evet, yani hı. bu benim için büyük bir nimet. Ben o yüzden... hattın bendeki yeri çok yani kıymetlidir. Benim hayatımın tamamını neredeyse yazı oluşturuyor bir bakıma.
Eyvallah.
Hanım kızmaz.
Zaten bakıldığı zaman bütün klasik sanatları da iç içe değil mi hocam?
Şimdi tabii.
Elimizdeki kitabeden yola çıkacak olursak mesela Ebru var.
Evet. Bu Necmettin yani, Hoca'nın Ebru'su. Evet. Evet bu.
Necmettin Okyay'ın.
Evet.
Tesip, şunlar tesip midir?
Bunlar tesiptir. Bu da şey, iç pervaz da Ebru'dur. Bu da başka bir Ebru'dur.
Tabii dinleyicilerimiz göremiyorlar.
Evet, yani.
Yani şöyle izah edeyim.
Ama tahmin etmişlerdir.
İşte aslında esas ana tema hat. Fakat evet, hattı süsleyen bir tesip, süslemesi.
Evet.
Onun kenarlarını süsleyen bir hat ve en dış gövdeyi süsleyen komple bir hat.
Bir de bu da cilttir. Deriden yapılmıştır, evet, orijinali. Deridir. Yani
deri üzerine yapılmış.
Evet, ben aldım elime tararken, baktım, inceledim. Bunlar altındır. Derinin şeyi. Bu da orijinal bildiğiniz deridir. Eyvallah. Tabii günümüzde öyle artık kalmadı. Çok butik yapılıyor bu tür yani cilt işleri. Zaten düşününsene, böyle bir kitapta okuyan insan, her şey sanat.
Evet.
Yani
belki şu Ebru çalışması veya hat çalışması
insanın gözüne bile hitap ediyor. Tabii. Şöyle baktığınız zaman
kesinlikle,
burada çok, hiçbir şey anlamasa bile bir letafet, bir zarafet var. Yani bunun ışığında büyüsü diyelim, ya da bunun şu büyük bir senfoni gibi. Yani harfler, işte Ebru'lar, içindeki meşkler, şu kalemin hepsi, mesela.
Hepsi aslında tek tek çalışılmış şeyler.
Tabii yani ki.
Buraya istifini yapmak
tabii
deniyor
ki
herhalde ona. Evet, tek tek böyle, evet, düşünülüyor. Evet. Şunu şöyle yaparım. Peki şu anda mesela o belki biraz teknolojide de yapılıyor diye biliyorum. Hani onu harfi çizip sonra Photoshop'ta bakıyor, şöyle yaparım diyor. Bir
sunileştiriyor.
Eskilerde nasıl yapılıyordu veya şu anda nasıl yapıyorsun?
Eskiler defaatle deneme, yanılma,
defalarca en son temizliği
kendi geliştiriyor tabii.
Tabii ki.
Sanat,
yani
isim oluyor yani.
Eskilerin zaten çok iyi olmasının sebebi de el hattu muafiyyun ala talimul ustaz ve kıvamuha kesetülmeşk. Yani hat hocanın öğretmesinde gizlidir. Kıvamı ise çok meşk etmektedir. Yani çok kalem. Şimdi eskisi gibi, yani şimdiki gibi Halim nasıl yazmış bakamıyor o dönem için. İşte Rakım nasıl yazmış bakamıyor. Sami Efendi nasıl yazmış bakamıyor. Hocası ne gösterirse, hocasının üstüne çıkmak istiyorsa çok iyi çalışması lazım. Çok çalışması lazım. Ki çalışıyor, hocasını geçiyor. Bizde daha kolay.
Eyvallah. Eyvallah. Kısa bir müzik arası verelim. Ondan sonra tekrar yanımıza devam edelim.
Salatullah sensin, Şefiullah sensin, yaralı kalplere şifa Resulullah. Halilullah sensin, Habibullah sensin, amansız dertlere deva Resulullah. Vahye nurlu mazhar, mevcudata mefhar, cümle enbiyaya safa Resulullah. Vahye nurlu mazhar, mevcudata mefhar, cümle enbiyaya safa Resulullah. beşere merhamet, ahlak-ı azimde âlâ Resulullah, âline göz nuru, ashabın sururu, ümmetin izinde geda
Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Hasbihal programımız tüm hızıyla devam ediyor.
Tüm hızıyla sona doğru yaklaşıyor. Evet,
Hattat Yusuf Mazı bugün konuğumuzdu. Değerli dostumuz bizi kırmadı, geldi. Bize hikayesini anlattı. Son olarak neler söylemek istersin Yusuf?
Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Biraz heyecanlandım. Seyircilerimize karşı daha böyle... Efradını cami, eskilerin tabiriyle efradını cami, ayarını mani bir şekilde bu olayı özetlemek istedim. İnşallah özetleyebilmişimdir. Eskiler ilmi şöyle anlatmışlar, yani tarif etmişler. El ilmü kavlün demişler bir dönem. İlim sözdür. Söyleyebiliyorsanız ve söylediğiniz zaman karşıda bu bir tesir bırakabiliyorsa... Bu ilimdir. Bir dönem gelmiş demişler ki el ilmü kaydun. İlim kayıttır, yazmaktır. Yani söyleyebilirsin. Herkes söylüyor ama herkes yazamaz. Yazabiliyorsan ilimdir. O söylediklerini, düşündüklerini yazabiliyorsan o ilimdir. Bir dönem gelmiş demişler ki ilim sizin bahsettiğinizden çok uzak. El ilmü halün. İlim haldir. Ne konuşmaktır, ne yazmaktır. Onu yaşayabiliyorsan ilim odur demişler. İnşallah yani hat sanatına gönül veren, hatta ya da diğer sanatlara gönül verenler için bu bence büyük bir nasihat gibi geliyor. Bunu hayatımıza aksettiririz hep birlikte diye düşünüyorum.
Eyvallah. Tabii hat sanatının hani şu an günümüzde internette her yere ulaşıyoruz dedik. Senin eserlerine nerede ulaşabiliriz, bakabiliriz? Ketebe'de var mı?
Ketebe'de var, evet.
Ketebe.org galiba.
Evet, Ketebe.org'da Yusuf Mazı dedikleri Hı-hı. zaman ya da orada birçok hatta da arkadaşımız Hı-hı. var. Çok kapsamlı bir site. O da Yeni Şafak tarafından, Yeni Şafak'ın çok sahibi. Evet, orada kıymetli bir sahibi tarafından yapıldı bu sanatlara hizmet için. Orada her dönemde yaşamış hattatların eserlerine yer veriliyor.
Belki ve derli toplu en bulabileceğimiz yer orası değil mi?
Evet, en kapsamlı ve en nitelikli orası. Orayı da yani şu an ihya eden, yani yapan, yapım aşamasında emeğe geçen kişi benim kayınbiraderim Hı-hı. Abdurrahman Defeler.
Eyvallah.
Buradan da selam ederim
ona. Eyvallah. Biz de selam ediyoruz. Emeğe geçenlerden Allah razı olsun diyoruz. Oradan ulaşabilirler.
Evet, oradan ulaşabilirler.
Meşk yayınlarının yayın kataloğuna veya eserlere nereden ulaşabilirler?
Şöyle, Meşk Yayıncılığın kısıtlı da yeri var, Hı-hı. ofisimiz var. Oradan gelip bunları alabilirler. Bizle de çay içmek için oradaki ofisimizi bekleriz.
Eyvallah.
Çok teşekkür ediyoruz. Geldin, konuk oldun, bizi mutlu ettin. Allah razı olsun.
Siz davet ettiniz, Allah razı olsun. Layık gördünüz. Teşekkür ederim.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Gönüllerin Frekansı Erkam Radyomuzda Hasbihal programımıza kulak verdiniz. Bugün Hattat Yusuf Mazı bizlerle birlikteydi. Hat sanatını konuştuk. Haftaya başka bir programda, başka bir konuğumuzla ve konumuzla görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere efendim.